tamam bizim bazı dizimiz devam ediyor. İlk önce ben dua edeceğim. Ya Rab, bugün bizimle konuş. Senin sesini duymak istiyoruz. Bu yüzden gözlerimizi aç. Kulaklarımızı aç. Yüreklerimizi erit diye dua ediyorum. Senin sözüne iyi bir şekilde karşılık vermek istiyoruz. Bu yüzden ya Rab bizi hazırla diye dua ediyoruz. İsnen adıyla. Amin. Bu yüzden son zamanlarda Tanrı'nın büyük uykusu adındaki bazı dizimiz vardı. Özellikle Tanrı'nın büyük planı nedir diye sormak istedik ve anlatmak istedik. Ve bu bazı dizimiz sona eriyor. İki bölümümüz kaldı. İki hafta önce bazı verirken İsa'nın görevi bizimde olmalı dedim. Yani İsa hastalara iyileşiyordu, cinlere tutulan kişilere özgür kıldı, Tanrı'nın egemenliğini ilan ediyor. Biz de bu görevi yerine getirmeliyiz. Kutsal ruhla dolan İsa bu mucizeleri, bu harikaları yaptı. Ve İsa'nın öğrencileri ve ilkilisi İsa tarafından donatılınca bu işleri yapmaya devam etti. İsa ve İsa'nın öğrencileri insanların dikkatini çekti çünkü onlar ölü bir din ilan etmediler. Yetki ve güç ile Tanrı'nın egemenliğini tebliğ ediyordu ve gösteriyorlardı. Tanrı eski ahitte ve yeni ahitte de bir halk çağırıyordu. Tabi Tanrı her birine değer verir ve her kişi ile ilgilenir. Ama kutsal kitaptaki Tanrı'nın verdiği sözlerin çoğu kişileri değil, imanla bir topluluğa verildi. Bazen imanla bir kardeş, kendi armağanlara, kendi çağrısı, kendi görevine odaklanır. Geçen hafta imanla değerli bir kardeşle konuştum. O bana şöyle dedi. Kiliseye gitmiyorum. Benim Tanrı'yla ilişkim yeterli. Kutsal kitaba göre böyle bir imanlı kardeş olamaz. İman ettiğiniz zaman Tanrı'nın ailesine katılmış oldunuz. Yani Tanrı'nın evrensel kilisesine katıldınız. Aynı zamanda yerel imanlı bir topluluğa katılmanız lazım. Halk, Türkiye'deki bayramlar sırasında yani dini bayramlarına kutlamak için memleketlerine döner. Aileleriyle bayramda zaman geçirmek için böyle bir kutlama var. Eski ahitte Tanrı'nın halkı, yani Yahudiler, yılda 3 kez bayram etmek için Kudüs'e gittiler. Onlar bütün İsrail'den Kudüs'e yolculuk ediyorlardı. Birlikte zaman geçiriyorlardı. Ama daha sonra Kudüs'teki Siyon Dağı'nda Kral Süleyman'ın inşa ettirdiği tapınak vardı. Tapınak Tanrı'nın halkının tapınma merkeziydi. Tanrı'nın halkı Tanrı'nın varlığının orada olmasını bekliyorlardı. Tanrı'nın halkı Kudüs'e geldiği zaman hem kutlamak hem de tapınmak isterlerdi. Tanrı'nın onlara kavuşmasını bekliyorlardı. Kral Süleyman inşa ettirdiği tapınağının açılış töreninde şunu okuyoruz.
Süleyman duasını bitirince gökten ateş yağdı. Yakmalık sunularla kurbanları yiyip bitirdi. Rabbin görkemi tapınağı doldurdu. Rabbin tapınağı onun görkemiyle dolunca kahinler tapınağa giremediler. Gökten yağan ateşi ve tapınağın üzerindeki Rabbin göklerin görkemini gören İsrailler avluda yüzüstü yere kapandılar. Rab'be tapınarak onu övdüler. Rab iyidir. Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.
Yani Tanrı'nın tapınağında Tanrı'nın varlığı bulundu. Tanrı'nın halkı Tanrı'ya kavuşmak istediği zaman Kudüs'teki tapınağa gelirlerdi. Çünkü Tanrı'nın varlığının orada olmasını bekliyorlardı. Aslında Tanrı'nın varlığı Tanrı'nın halkını diğer kişilerden ayırt ederdi. Tanrı'nın huzuru her şeyi değiştirir. Tanrı'nın varlığı büyük bir fark yaratır. Yani Tanrı'nın huzuru inancımızı ölü dinden diri dine dönüştürdü. Bu yüzden Musa Tanrı'ya şöyle yalvardı. Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma dedi. Yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmeden değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından ayırt edilebiliriz. Eski anlaşmada Tanrı'nın halkının tapınma merkezi tapınaktı. Tanrı'nın huzuru orada bulunurdu. Bu harakaydı. Ama Tanrı'nın isteği, yani Tanrı'nın planı daha büyük, daha geniş, daha kapsamlıydı. Tanrı diğer ülkeleri bu ayrıcıklara dahil etmek istiyordu. Yani Tanrı'nın yüreği o kadar geniş, o kadar büyük, herkesi seviyor. Mezmurların yazarları, Peygamber Yeşaya, Peygamber Mika, bunun üzerine peygamberlik ettiler. Mezmur 48 şöyle diyor ve
Rab büyüktür ve yalnız o övülmeye değer. Tanrımızın kentinde, kutsal dağında yükselir zarafetle. Bütün yeryüzünün sevinci Siyon dağı. Saf onun doruğu, ulu kralın kenti. Tanrı onun kalelerinde sağlam kule olarak gösterdi kendini.
Bu mezmurun yazarı anlatıyor ki Siyon dağı bütün yeryüzünün sevinci. Başka bir deyişle Tanrı'nın varlığı sadece Yahudiler için geçerli değildi. Diğer halklar Tanrı'nın varlığının bereketi içinde yaşayacaktı. Bizler bu bereket içinde şimdi yaşıyoruz, değil mi? Yani yabancıyız. Yahudi olmayan kişi biz Tanrı'nın bereketi içinde yaşıyoruz. Ve Peygamber Yeşaya Tanrı'nın isteğini netleştiriyor.
Rabbin tapınağının kurulduğu da son günlerde dağların en yücesi, dağların en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek, haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp, saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık.
İnsanlar o dönemde dağların tanrıların konutları olduğuna inanırlardı. Yeşaya, ulusların hepsini bir gün Tanrı'nın diğer sahte tanrılardan daha üstün olduğunu bileceğini ve Tanrı'ndan, yani Tanrı'nın tapınağına akın edeceğini peygamberlik etti. O günde insanların ve ülkelerin arasında barış olacaktı. Eski ahitteki bu peygamberlik sözü henüz gerçekleşmedi. Peygamber Yeşaya 11. bölümünde gelecekte bir meş edilmiş bir kişinin geleceğini yazdı. Ve onun hakkında okuyacağız.
İsrail'in kütüğünde yeni bir filiz çıkacak. Kökünden bir fidan meyve verecek. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak.
Çok teşekkürler Leyla. Yani İsya, Kral Davut'un babasıydı. Demek ki bu gelecekte meş edilmiş kişi yeni bir Davut olacaktı. Yani Davut harika bir kral ve lider oldu. Bu yeni lider harika bir lider olacaktı. İsa'nın yaptıklarını okuduğumuzda İsa'nın bu sözleri gerçekleştirdiğinin farkına varıyoruz. Birkaç ayet sonra bunu okuyoruz. O gün İsa'nın kökü ortaya çıkacak. Halklara sancak olacak. Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak. Bu gelecekteki kurtarıcı hem İsa'nın kütüğünden gelecekti, hem de İsa'nın kökü olacaktı. Başka bir deyişle, bu kişi İsa'nın kaynağı olacaktı. İsa ve Davut'tan daha üstün olacaktı. İsa'nın kökü İsa'dı. Ve İsa'nın kökü ortaya çıkınca uluslar ona yönelecekti. Ve İsa Tanrı'nın yeni tapınağı oldu. Tanrı'nın varlığı tapınakta bulundu. İsa nereye gittiyse Tanrı'nın varlığını taşırdı. Görüyoruz ki İsa hem yetkiyle öğretir hem de Tanrı'nın gücüyle mucizeleri, harikaları yapardı. Ve cinlileri özgür kılırdı. Tanrı'nın yeni tapınağı Tanrı'nın halkı arasındaydı. Yani İsa geldiği zaman yeni bir tapınak vardı. Ve ilginç bir şey, çünkü kalabalık İsa'nın ardından gidiyordu. Ama bildiğimiz gibi İsa her ülkeden, her oymaktan gelen kişi için gelip canını verdiği halde İsa'nın görevinin çoğu Yahudilere odaklandı. Tanrı'nın müjdesi ilk kilisesinin dönemi başlayana kadar birçok Yahudi olmayana ulaşmadı. Ama o dönemde Tanrı'nın halkı Tanrı'nın harika müjdesini dünyanın dört bucağına yaymaya başladı ve birçok Yahudi olan ve Yahudi olmayan İsa'ya yönelmeye başladı. Yani bu peygamberlik sözü yerine geldi. O yerine gelmeye başladı. Eski ahitte Tanrı'nın varlığı Kudüs'teki tapınakta bulunurdu. İsa gelince Tanrı'nın yeni tapınağı oldu. Yani Tanrı'nın varlığı İsa'nın üzerindeydi. Okuduğumuz gibi Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Ve biz, imanlı kardeşler olarak, Tanrı'nın varlığını taşıyoruz. Eğer İsa Rab ve kurtarıcı olarak güvendiyseniz, kutsal ruh sizde çalışır, sizde yaşar. Ne güzel haber değil mi? Yaratan Tanrı, kutsal ruh aracılığıyla bizde yaşar. Bizde çalışmakta. Nereye giderseniz kutsal ruh sizinledir. Bu yüzden İsa'nın bize verdiği görevi her zaman yapabiliriz. Bu yüzden hastalara iyileştirebiliriz. Bu yüzden cinleri tutulan kişileri özgür kılabiliriz. Bu yüzden Tanrı'nın sözünü iyi bir şekilde anlatabiliriz, ilan edebiliriz. Çünkü Tanrı bize yardım ediyor kutsal ruh aracılığıyla. Hristiyanlar olarak her birimiz Tanrı'nın tapınağıyız. Büyük ayrıcılık değil mi? Bizim için o kadar büyük harika bir ayrıcılık. Elçi Pavlos Korintiki kiliseye şöyle yazdı. Bedeninizin Tanrı'dan aldınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'ya bedeninizde yüceltin. Pavlos'un mantığı şu. Tanrı bizi kurtarmak için büyük bir bedeli ödü. Yani bizim için biricik olanı kurban olarak verdi. İsa bizim için çarmıha gerildi. Bu yüzden yeni Efendimiz'e aitiz. Bu yüzden onun ardından gitmeliyiz ve saf, pak ve lekesiz bir şekilde yaşamak istiyoruz. Kardeşlerim, dahası var. Bedenimiz kutsal ruhun tapınağıdır. Ama önceden dediğim gibi, Tanrı sadece farklı farklı bireyleri çağırmadı. Tanrı bir halk çağırıyor. İman ettiğimiz zaman Tanrı'nın ailesinin üyeleri olmuş olduk. İmanla bir kardeş yalnız kalmak yerine yerel imanla bir topluluğa katılmalı. Elçi Petrus şöyle kilise hakkında.
İnsanlara reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan bir taşa Rab'be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz.
Tanrı'nın kilisesi, Tanrı'nın yeni tapınağı oldu. Kardeşlerim, biz toplandığımız zaman Tanrı'nın tapınağı olarak toplanıyoruz. Tanrı kutsal ruh aracılığıyla aramızda ve o, yani biz değerli taşlar olarak, yani bir bina ediyor, inşa ediyor. Kilisenin başı İsa'dır. Kilise İsa'ya aittir. Kilise bir bina değil. Kilise bir halk. Yani bizim binamız iyi ama aslında o çok önemli değil. Çok önemli. Aslında en önemli şey biz kişi olarak, biz Tanrı'nın çocukları olarak toplanıyoruz. Kilise Tanrı'ya tapınan, Tanrı'nın sözünü dinleyen, birbirlerinin imanını teşvik eden, Tanrı'nın sözünü ilan eden ve Tanrı'nın varlığını tecrübe eden bir topluluktu. Ve o Tanrı'nın tapınağı. İnsanlar eski anlaşmada Tanrı'ya yönelmek için tapınağa gidiyorlardı. Peygamberlik Yeşaya'nın yazdığı gibi, Rab'in tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak, oraya akın edecek ulusların hepsi, birçok halk gelecek. Haydi, Rab'in dağına, Yakup'un Tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. Bu sözle Tanrı'nın yeni tapınağında, yani kilisede yerine geldi, geliyor ve gelecek. Yani bizim topluluğumuzda, yani çok uluslu bir topluluk değil mi? Uzbek, İngiliz, Türk, Kürt, Alman, bugün Koreli. Yani uluslar İsa'ya yöneliyor. Uluslar İsa'nın kanı sayesinde kurtuluyorlar. Yani bizim parçamız var. Ve biz Tanrı'nın tapınağıyız. Ve toplandığımız zaman Tanrı seve seve bize geliyor. Aramızda çalışıyor. İyi bir haber değil mi? Büyük bir ayrıcılık. Ve İsa kurtuluş yolunu açtı. Dileyen ve iman etmek isteyen herkesin kiliseye gelip İsa'ya iman etmesini bekliyoruz. Elçi Pablo şöyle yazdı. Bunun için öteki uluslardan doğan sizler, yani Yahudi olmayanlara yazdı. Bir zamanla ne olduğunuzu anımsayın. O zaman Mesih'siz, yani eski durumumuz nasıldı? O zaman Mesih'siz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. Ama bir zamanla uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde hamd olsun, yakın kılındınız. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdı. İsa, çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmakta. İsa çarmıha girilirken her ulustan gelen kişi için canını verdi. Yahudiler, Yahudi olmayanlar için. Çarmıhın etkisi şu, hem insanlara Tanrı'yla barıştırabilir, hem de insanlara birbirleriyle barıştırabilir. İnsanlar günahtan tövbe ederek, İsa'ya güvenerek Tanrı'nın ailesinin üyeleri olur. Çok basit. Ama sonra Tanrı'nın tapınağı olduğumuz için saf, pak bir şekilde yaşamaya başlıyoruz. Ama Tanrı yeni bir yürek bize verdi. Bu yüzden bunu yapmak istiyoruz. Yani günahtan uzaklaşmak istiyoruz değil mi? Elçi Pavlos yazmaya devam ediyor. Onun, yani İsa'nın aracılığıyla hepimiz tek ruhta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz. Bu yüzden bugün tapınırken Tanrı'nın varlığına yaklaştık. Girdik. Tanrı bizi davet ediyor. Böylece artık yabancı ve garip değil. Yani Tanrı bizi hoş karşılıyor. Kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Yani evlat edinildik. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı Rab'e ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Yani kilisenin temel taşı İsa'dır. Biz Tanrı'nın kilisesi olarak kutsal bir tapınak oluyoruz. Bu yeni tapınak biziz. Diri taşlar olarak Mesih'te inşa ediliyoruz. Büyük bir ayrıcılık. Yerel imanlı topluluklara Tanrı'nın konutu olmalı. Yani insanlar gelip Tanrı'nın huzurunu tecrübe etsinler. Onlar gelsin, görsün, tatsın. Biz birlikte toplanmaya öncelik veriyoruz çünkü Tanrı'nın aramızda olmasını bekliyoruz. Tanrı'nın sözünü bu beklentiyi yüreklerimize koyuyor. Yani psikologlar diyor ki, bütünlük parçalarından daha büyüktür. Yani biz bir araya geldiğimiz zaman, tabii ki yalnız Tanrı'ya buluşabilirsin. Tanrı'ya kavuşabilirsin. Ama birlikte bir araya geldiğimiz zaman, Tanrı aramızda ve harika güçlü bir şekilde çalışmakta. Bu kilise, yani bizim topluluğumuz, Tanrı'nın konutu olmalı. Bu yüzden günahtan uzaklaş Ve eğer günah işlediysen çabukça tövbe et. Yani kendime de konuşuyorum, söylüyorum. Ve eğer biri sana karşı günah işlediyse kin tutma, onu affetmelisin. Bu şekilde Tanrı'nın varlığının aramızdaki yerine hazırlanırız. Yani biz bir kutsal bir tapınak olmak istiyoruz değil mi? Yani bu sözleri ciddiye almamız lazım. Kardeşlerim, kilise geleceğimizi yansıtmalı. Elçi Yohana geleceğimiz hakkında şöyle bir vahiy gördü. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Denizde yoktu artık. Kutsal kentin yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür ve bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşlara silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Evet, iyi bir vaat değil mi? Ve Tanrı'nın isteği baştan sona kadar kendi halka arasında olmak. Gelecekte onu yüz yüze göreceğiz. Ve Tanrı bütün acılarımızı silecek. Şimdilik ayrıcılığımız şu. İsa'nın ikinci gelişine kadar kilise Tanrı'nın yeni tapınağıdır. Toplandığımız zaman Tanrı'nın huzurunun aramızda olmasını bekliyoruz. İsa ile ilgilenenler gelsin görsün tatsın diyoruz. Üstelik bugün kiliseden çıktığınızda bireysel olarak Tanrı'nın kutsal ruhu sizde yaşamakta. Ve nereye gidersiniz? Tanrı'nın varlığını taşımaktasınız. Hani o sizde çalışmak ister. İşte çalışırken, arkadaşlarımızla zaman geçirirken, Tanrı'nın sözünü paylaşabiliriz. Tanrı'nın onlara olan sevgisini gösterebiliriz. Hastalara iyileştirebiliriz. Cinlileri özgür kılabiliriz. Çünkü kutsal ruh bizde yaşıyor. Çünkü biz Tanrı'nın konutu olduk. Ayrıcılığımız bu. Tanrı'nın halkının ayrıcılığı bu. Bizden dua edeceğiz, kutlayacağız. Ya Rab hamd olsun çünkü harika sözleri bize verdin. Yani yaratan Tanrı aramızda. Yaratan Tanrı bize yaklaşmak istiyor. Yaratan Tanrı bizim avcılığımızla çalışmak istiyor. Yaratan Tanrı bize görevlendirdi. Yani bizim için o kadar büyük bir ayrıcılık. Yani biz bu göreve layık değiliz. Ama hamd olsun çünkü sen bizi donatıyoruz. Sen bizi seçtik. Ve Ya Rab biliyoruz ki daha sıvar. Yani sen daha derin bir şekilde aramızda çalışmak istiyorsun. Ya Rab lütfen senin görkemini bize göster. Ya Rab her zaman aramızda güçlü bir şekilde çalış. Süleyman inşa ettiği tapınağı açtığı zaman yani senin varlığın çok güçlü bir şekilde o bünyeye doldurdu. Ya Rab lütfen aramızda senin yüceliğin gelsin. Senin yüceliğin gelsin diye dua ediyorum. İsa'nın adıyla. Amin.